Ayrım 15.
En yürek parçalayıcı olansa onun ileri derecede gebe olmasıydı. Karnındaki kurtçuklar da bu arada iyice belirginleşmeye başlamıştı. Şu seri cinayetler konusundaki bütün tahminlerim tıpkı iskambil kağıtlarıyla büyük uğraş vererek yapılan bir evin tek bir dikkatsiz hareket sonucu yıkıldığı gibi yıkılıvermişti. Ceset bir dişiye aitti. Öldürüldüğü anda kızışmış değildi çünkü o zaten gebeydi. O, Avrupa kökenli kısa tüylü büyük aileye ait standart türden biri değildi. Tam tersine seçkin bir ırktan geliyordu. Bu cinayet ve daha önceki bütün cinayetler arasındaki en belirgin benzerlik belki de hepsinin sonunu hazırlayan tedbirsizlikleriydi. Böyle bir caniliği ancak bir deli, çevresine ölüm saçan bir psikopat yapabilirdi. Çünkü iyi niyetle bakıldığında bile bu gelişigüzel kıyımın ardında makul bir cinayet nedeni görülemiyordu. Şimşeğin parlak ışığı sona erince Balili yine koyu karanlığın içine gömüldü. Artık onun nerede olduğunu bildiğimden karanlığa rağmen hala görebiliyordum sanki. Ancak o artık şimşeklerin ürkütücü ışığında olduğu gibi dehşet uyandırmadığından gölgedeki bir varlığa dönüşmüştü. Kendimi taşlaşmış gibi hissettiğimden kulağımı bile kıpırdatacak durumda değildim. Sonunda ortaya çıkmış bir tanrı gibi hiç kuşku duymadan onun cesedine gözlerimi dikmiş bakarken yağmur beni iliklerime kadar ıslatmış, sanki içime kadar işlemişti. Bütün vücudumu güçlü bir titreme aldı, belki de bu bir zatürre başlangıcının haberiydi. İşte bakın, ufaklığın nefesi tükenmiş, herhalde çok fazla kedi maması yemiş. Kong soluk soluğa duvarın üzerinde durmuş, zafer kazanmış bir eda ile aşağıya bana doğru bakıyordu. Herman ve Herman da hemen onun arkasında belirerek onu taklit etmeye ve onun gibi aptal aptal sırıtmaya başladılar. Şu dostumu fark etmemiş gibiydiler. "Evet," dedim üzgün bir tonla. "Nefesim tükendi. Ama nefesi tükenen yalnız ben değilim galiba." "Sen neler saçmalıyorsun öyle?" Kong duvardan aşağıya atladı ve tam yanıma düştü. İki yalakası da onu hemen izlediler. Sonra Kong'un bakışları cesede takıldı ve yüzünü birden endişe bürüdü. Gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi açıldığında ağzı da ses çıkarmadan çığlık atıyormuş gibi ikiye ayrıldı. Herman ve Herman da kendilerinden hiç beklenmediği halde bu manzaradan çok etkilendiler. Sonunda Kong solitaire diye çığlık attığında ta yüreğinden ağlamaya başladı. "Ah solitaire, solitaire, sana neler yaptılar böyle? Benim sevgili güzel solitaire'im. Tanrım sana neler yapmışlar böyle? Benim zavallı, zavallı solitaire'im. Ah solitaire." Bir yandan çığlık atıp bir yandan hıçkırırken hem cesedi kokluyor ve yağmur dansı yapan bir yerli gibi aklını yitirmişçesine onun etrafında zıplıyordu. Hem de duyduğu acıdan yerdeki otları yoluyordu. Kong duygularını nasıl dışa vuruyorsa içindeki acıyı da aynı aşırılıkta yansıtıyordu. Gücü sonunda tükendiğinden koca hayvan kendini inleyerek solitaire'nin ölü bedeninin üzerine attı ve onun yağmurdan ıslanan tüylerini yalamaya başladı. "Kimdi o?" diye yan tarafımda duran Herman'a sordum. O da sarılmış olduğu diğer çiftinden ağlamaklı bir suratla dönerek sanki daha birkaç dakika önce derisine okkalı bir dövme yapan ben değilmişim gibi ümitsiz ve kendinde değilmişçesine bana doğru baktı. Solitaire patronun en sevdiği bebeğiydi ve onun şu karnındaki de olasılıkla patronundu diye kısaca yanıtladı. Tüylerine varıncaya değin saldırgan olan bu üçlüyü bu denli üzgün görmek benim için gerçekten yeni bir deneyimdi. Birbirlerine öylesine bağlıydılar ki birinin duyduğu acıları ve düşünceleri diğeri de aynı yoğunlukta paylaşıyordu. Sonunda Herman ve Herman da dayanışma amacıyla patronlarıyla birlikte ağlamaya başladılar. Ancak Kong yavaş yavaş kendine gelmeye başladı ve içindeki kötülükle dinamik çabucak geri geldi. Şu bildik korkutucu kabarışını yine gerçekleştirerek patladı. "Onu öldüreceğim," diye öyle yüksek bir sesle gürledi ki sesi gök gürültüsü tanrısının senfonisinden bile baskındı. "Onu lime lime yapıp bağırsaklarını mikrodalgada pişireceğim. onu boynundan ısırarak bütün kanını içeceğim. Onun testislerini kopartıp kendine yedireceğim. Ben. Bağırmaktan nefesi kesildiğinden ağzından balgamlar ve henüz öğütememiş olduğu yiyecekler çıkmaya başladı. Sonra yine bu küçük iğrençliği hiç dikkate almadan gürlemeye devam etti. Hangi kalpsiz yaratık yaptı bunu? Kim? Yoksa sen miydin? Yarı çılgın biçimde bana baktıktan sonra bu söylediğine kendi de inanmayarak başını iki yana salladı. İçime biraz su serpilmişti. Hayır, bunu sen yapamazsın. Sen olamazsın. Böyle bir iş için sen çok aptalsın. Ayrıca bunun için zamanın da yoktu. O zaman kim yaptı? Kim yaptı? Ah, ah. İçindeki sınırsız öfke birden kayboldu ve yeniden acılar içinde sevgilisine bakmaya başladı. Onun duygusal yaşamını kendiliğinden birdenbire kabaran ve yine aynı biçimde birden yok olan duygusal dalgalanmalar belirliyor olmalıydı. Zavallı. Hemen belirteyim, onu şu an gerçekten bir zavallı olarak görüyordum. Çünkü o şu an tıpkı yaptığı şeyleri ve her an değişen tepkilerini denetleyemeyen küçük bir çocuk gibiydi. Herman ve Herman bu zor anında ona destek olabilmek için dikkatle ona yaklaştılar. Üç kafadar baş başa vererek sessizce cesedin üzerinde ağlamaya başladılar. Birden çalıların arasından bir hışırtı geldi. Bu sesi hepimiz aynı anda duyduk ve kulak kesildik. Fırtınanın durmadan yağmuru oradan oraya savurarak sesler ve hışırtılar çıkartarak diğer bütün sesleri bastırmasına karşın bu hışırtı çok net biçimde duyulmuştu. Çok yakınımızda başka biri daha olmalıydı. Kong elektriğe kapılmış gibi kafasını dimdik yukarı kaldırdı, burnuyla mekanik bir tempo ve ritimle etrafı koklamaya başladı. Herman ve Herman da onun gibi yaparak etrafı derin derin kokladılar. Bakışlarımız ister istemez yaklaşık 4 adım uzağımızdaki ağaca yöneldi. Birden ağacın dibindeki yapraksız çalılık içinden bir şey fırlayarak paytak bir yürüyüşle yakınındaki başka bir ağaca güçlükle yürümeye başladı. Amacı bizden kaçarak saklanmaktı. Ama bu o kadar saçma ve aptalcaydı ki zaten olup biten her şeyi biz de görüyorduk. Buna rağmen bütün olay o kadar çabuk ve ani oldu ki silüetinden bu yabancının bizden biri olduğunu fark etmemize karşın onun tüylerinin rengini ve bizim için önemli olan onun kim olduğunu bir türlü anlayamamıştık. Böylece incecik bir ağacın arkasına gizlenerek olasılıkla bu basit yanıltma numarasıyla bizleri gerçekten atlattığını sanıyor olmalıydı. Alışılageldiği gibi Kong önce aklından geçenleri yüksek sesle haykırmaya başladı. "Tanrı sana acısın!" diye kükredi. "Tanrı sana acısın! Eğer bir zamanlar bir yerlerin ağrıdıysa, biraz sonra başına geleceklerin yanında o tür acılar çok küçük kalacak. Kafanı kopardıktan sonra gırtlağına sıçacağım senin. Kalbini yerinden sökerek onunla masa tenisi oynayacağım. Ben sana..." Olacakları önceden bildirmesi etkisini göstermişti. Yabancı kendisine has paytak yürüyüşüyle karşı taraftaki duvara doğru 4 mala koşmaya başladı. Kong ile mahiyeti derhal onun ardından koşmaya başladıklarında gökyüzünde şimşekler sanki bu dramatik anın altını çizmek istercesine ardı ardına çakıyordu. Onların arkasından bağırarak bu kadar aceleci olmamalarını, bu yabancının da belki bizler gibi buradaki cesetle rastlantısal olarak karşılaştığını, önce onun ifadesini almamız gerektiğini, suçu ispat edilene kadar herkesin suçsuz sayıldığını falan söylemek istedim. Ama aynı anda onlara bunları söylemenin ne kadar gülünç olacağını düşündüm. Bu o kadar saçmaydı ki tıpkı 4 nala koşan bir at sürüsünün ardından trafik işaretlerine uymalarını hatırlatmak gibi bir şeydi. Olabileceklerin en kötüsünü önleyebilmek için hem avcı hem vahşi birisi olarak bana da onların ardından koşmaktan başka bir şey kalmamıştı. Uzaktan görebildiğim kadarıyla oldukça bakımsız, gri renkte bir İranlı ya da en azından yoğun İranlı izleri taşıyan bir melez olan şu paytak yürüyüşlü yabancı şaşırtıcı derecede atikti. Koşarken hiç vakit kaybetmeden bahçenin bitiminde bulunan duvara atlarken yavaşça kalkan bir jumba jet etkisi bırakıyordu. Yukarıya vardığında tıpkı hücum anındaki bir bölük gibi kendini izleyenlere aceleci fakat tuhaf biçimde ilgisiz bir göz attı. Çakan büyük bir şimşek ve ardından gelen kulakları sağır edici gök gürültüsü sırasında meydan yine aydınlandı ve o an onun yüzünü ilk kez görebildim. Onu neden kovaladığımızı anlayamamış olacak ki alnını kırıştırıp duruyordu. Evet, o gerçekten çok şaşırmıştı. Ancak kendini kovalayanlara karşı kendini savunmak ya da acındırmak için yalvarmaya hiç niyeti yoktu. O an için gerçek bir korku duymuyordu. Ancak epeyce kafası karışmıştı. Allak bullak olan yüz ifadesine bir de tuhaf davranışları eklendiğinde komik bir kukumav kuşu görüntüsü veriyordu. Duvarın üzerinden komşu bahçeye atlayarak gözden kayboldu. Kong, Herman ve Herman ve birkaç saniye sonra da olsa aynı duvarın üzerine çıktığımızda kuş kulunun öbür taraftaki duvara nasıl tırmandığını ve buradan da aceleyle öbür tarafa beceriklice nasıl atladığını izleyebilmiştik. Yani böylece bütün olay yineleniyordu. Biz de onu izleyerek bahçeyi geçip diğer duvara tırmandık. Yok olmuştu. Sanki yer yarılıp içine girmiş gibi ortadan kaybolmuş ve olasılıkla buraya geldiği kendi sarı yeraltı dünyasına geri dönmüştü. Hepimizin suratları biraz öncekinin aynısı olmuştu yine. Yine bir bahçe, yine dört köşe duvarlar, yine çıplak ağaçlarla dolu uçsuz bucaksız arazi, bozulmuş çiçek ekim alanları, dağınık duran bahçe mobilyaları, betimlemesi güç garaj hurdaları ve elbette şu mahzun ızgaralar. Kong konsantre olarak düşünmeye çalışırken onun o basit ruh dünyasında olup bitenler çok açık biçimde yüzüne de yansıyordu. Sarılar için harika bir öğretmen olurdu ondan. Sonra bana doğru döndü. Şu leş kargasının nereye sıvıştığı konusunda bir fikrin var mı çok bilmiş? İşe bakın, benim fikrimi soruyor. Bu ne şeref, bu ne lütuf. Daha birkaç dakika önce beni paralamak, parçalara ayırarak kıyma makinesinden geçirmek istediğini herhalde unutmuştu. Hayır dedim. Bu lanet havada ve göz gözü görmeyen karanlıkta kendi evimin bile nerede kaldığını bilmiyorum. Durmadan sırıtan şu Herman, kesinlikle yoluna devam etmiştir patron, dedi ve ekledi. Kesinlikle bütün duvarları geçe geçe kaçmaya devam ediyor olmalı. Ancak bundan sonra yalnızca üç bahçe daha var. Sonra adanın sonuna geliniyor. Bölgenin uç kısmında onu kıstırabiliriz aslında. Kong'un yüzünde birden bir gülücük belirdi. Basit çözümler onu hayran bırakıyordu. Evet, evet, evet diye tekrarladıktan sonra hadi yürüyün bakalım dedi. Üç silahşör duvardan atlayarak bahçeyi geçtiler. Sonra diğer duvara tırmanarak gözden kayboldular. Bu gecelik av işinden de aniden ortaya çıkan cesetlerden de sözüm ona katillerden de bıkmıştım artık. Şu tuhaf tipi yakaladıkları anda linç etmemeleri için benim de onlarla gitmem gerekiyordu belki de. Ama şimdiye kadar yaşadıklarım gücümü öylesine tüketmişti ki artık sendelemeye başlamıştım. İçimde hem biraz suçluluk duygusu vardı hem de kendimi o kadar suçlu hissetmiyordum. Ancak artık benim de bu duruma ayak uydurmam gerekiyordu. Şu İranlı birdenbire yeniden ortaya çıkıverdi. Gözlerime inanamıyordum. Ancak onun benim türümden olanlara zor durumlarda güvenli bir sığınak görevi gören, çimenlerin üzerinde ters çevrili duran eski bir küvet üzerindeki, olasılıkla çürüme sonucu açılan bir delikten güçlükle çıkmaya çalıştığını görüyordum işte. Bulunduğu yerden çıkınca biraz mola verdi. Bu kadar heyecan onu yormuş olmalıydı ama yine de Kong'a kahvaltı olmaktan daha iyiydi. Gerçekten de tehlikeyi ucuz atlatmıştı. Arkası bana dönük oturduğundan beni fark etmemişti. Saklandığı yerden onu takip edenlerin gittiğini görünce ve bu karmaşa içinde sayı saymayı da olasılıkla unuttuğundan hepsini atlattığını düşünüyor olmalıydı. Hiç çevresine bile bakmadan güç bela ayağa kalktı. Sakin biçimde yine paytak paytak yürüyerek bahçeyi boylamasına geçerek sarmaşıkların ve değerli bitkilerin bulunduğu köşeye gitti. Bu yoğun yeşilliğin içine atlayarak gözden kayboluverdi. Yorgunluktan ölmek üzere bile olsam bütün bu gereksiz olayları yaşadıktan sonra şimdi pes edemezdim doğrusu. Sonuçta ben de duvardan aşağıya atlayarak şu bitki yumağına doğru yaklaştım. Gerçekten de burada sarmaşıklarla çok iyi gizlenmiş diğer ucu boru biçimindeki bir tünele açılan bir yarık vardı. Bu tünelden benim önümden giden türdeşimin çıkardığı sesler yankılanıyordu. Bu bağlantı olasılıkla ya kanalizasyona ya da yer altındaki bir yere gidiyordu. Biraz durup düşündüm. Duruma bakılırsa ölebileceğim iki yol vardı. Eğer izleri takip etmezsem oracıkta meraktan patlayabilirdim. Ve eğer onu izleyecek olursam bir kitle katili beni öbür dünyaya yollayacaktı. Birincisinin daha acı verici olduğunu düşünerek ikinci ölüm yolunu seçtim. Şu daracık deliğe güçlükle girdikten sonra bu gizli geçidin oldukça dar, kare biçiminde olasılıkla bazalttan yapılmış bir baca olduğunu fark ettim. Geçidin çeperleri çamur, yosun ve zamanla oluşan pisliklerle doluydu. Bu geçit hangi amaca hizmet ediyorsa ya da bir zamanlar hangi amaca hizmet etmiş olursa olsun görünüşe göre yüzyıllardır toprağın altında gizli kalmış olmalıydı. İçerisi öyle bunaltıcıydı ki ancak sürünerek ilerleyebiliyor ve klostrofobi krizine girmemek için büyük çaba harcıyordum. Şu gizemli İranlı'dan hiçbir eser yoktu. Duruma bakılırsa o bacanın sonuna ulaşmıştı. Şu uğursuz tünel aşağıya doğru eğimli olmasına rağmen başta güçlükle ilerleyebiliyordum. Çünkü eğim oldukça azdı. Ancak bir süre sonra tünel öylesine dikleşti ki korkuyla kendimi frenlemeye çalıştım. Ama yine de büyük bir hızla aşağıya doğru kaydım. Bu işkence epey uzun sürdü. Ve ben bu arada sürtünmeden dolayı vahşi bir hayvan gibi kokan baca temizleyicilerine benzedim. Sonra birden ayaklarımın altındaki zemin kayboldu ve aşağıya düştüm. Kedilerin en yüksek yerlerden düşerek yaralanmamaları yeteneği onlara olan hayranlığı artırmış ve onların dokuz canlı olduklarının söylencelerinin yayılmasına neden olmuştur. New Yorklu iki veteriner tarafından doğrulanan rekora göre bir gökdelenin 32. katından 150 metre yükseklikten düşen bir erkek kedi bu kazadan yalnızca birkaç sıyrık ve iki günlük istirahatle kurtulmuştur. Diğer hayvanlara bakışla kediler, buna insanlar da dahil, beden ağırlıklarına oranla oldukça büyük bir beden yüzeyine sahiptir. Sonuçta da zaten düşük olan düşme hızlarına çok çabuk erişirler ve yere çarpmaları da daha yumuşak olur. Bunun yanı sıra kediler, yırtıcı hayvanların kökeninden geldikleri için ikiz görme yeteneğine sahiptirler. Bu yetenek sayesinde dört ayağı üzerine düşerler. Yere vuruş darbesinin etkisini böylece dörde dağıtmış olurlar. Ancak düşüş sırasında kediler kendilerinde doğuştan var olan bir refleksi de kullanırlar. Tam en yüksek düşme hızına eriştikleri sırada gergin olan bacak adeleleri birden gevşer. Dört ayağını açarak doğal bir paraşüte benzemeye başlayan kedi kendisini frenleyerek aşağıya daha yavaş iner. İçi taştan oyulmuş bir soğana benzeyen küçücük kupa gibi bir odanın içine yuvarlanmıştım. İçerisi kapkaranlıktı. Ancak sağ taraftaki bir delikten içeriye biraz ışık sızıyor ve acil durumda dengenizi sağlamaya yardımcı oluyordu. Yeniden tuzağa düştüğüme göre yeni bir araştırma gezisi yapmaktan başka seçeneğim kalmamıştı. Hem bu arada serüven zevkim de kamçılanmıştı. Kısa süre sonra mutlaka bu labirentin içini benden çok daha iyi bilen şu kasapla karşılaşacaktım. O da bana saati soracak, sonra da beni yalayıp yutacaktı. Bütün zeki ve düş gücü sahibi canlılar gibi ben de sık sık ölümüm hakkında düşünmüş, en tuhaf hayallerde kendimden geçmiştim. Her yaşamın sonunun kırık dökük olduğunu ya da sefil bir yoksulluk içinde tükendiğini hiç hesaba katmamıştım. Demek ki çok bilmiş Francis son nefesini işte böyle verecekti. Yer altında karanlık, soğuk bir mağarada, namı diğer paytakta denilen İranlı bir melezin pis kokan ağzında yitip gidecektim demek, ha? Kuşkusuz birçoğu buna çok üzülecektir. Benim ölmemin ya da birden ortadan kaybolmamın ardından öncelikle Gustav, gözleri iki gözü iki çeşme ağlayacak ve kederinden haftalarca yataktan çıkmayacaktır. Ancak bu acı da zamanla unutulup gidecek, anılardaki yaralar kapanacaktır. Kim bilir, belki de iki ya da üç ay sonra bir başkası benim yemek yediğim kapları kullanacak, benim en iyi dostuma kulaklarının arkasını kaşıtacak ve belki de bu arada zevkten yerlenecektir. Şu zombi kılıklı Sayın Deep Purple benim o tüyler ürpertici güzellikteki düşümde nasıl demişti? Öyle ya, böyledir hayat. Öyle ya da böyledir dünya. Peki benim burada işim neydi? Hayatımda asla yapamayacağım bir şey yapıyordum. Yani teslim oluyordum. Korkudan mı, tükenmişlikten mi, yoksa bunadığım için mi yapıyordum bunu tam bilemiyordum. Anlattığım bütün şu birbiri ardına gelen korkunç olayların beni farklı biri yapmaya başladığı apaçık ortadaydı. İstesem de, istemesem de bunu kendi kendime itiraf etmek zorundaydım. Bu sinsi hastalığın ilacı güçlü olup kendine koy vermemekti. Kendine mukayyet olmaktı, yürekli olmaktı. Korkudan küt küt atan kalbimle delikten geçerek bulunduğum yer konusundaki tahminlerimi doğrular gibi gözüken karanlık bir koridora çıktım. Büyük olasılıkla katakomda denilen bir yeraltı mezarlığına inmiştim. Gustav'la entelektüel anlamda paylaştığım tek şey arkeoloji olmasına rağmen açık söyleyeyim şaşkınlığımın doruk noktasındaydım. Kim bilir kaç kez Gustav'ın o harika resimli kitaplarına eski çağları, ölüp gitmiş imparatorluk ve kültürleri konu alan tarih kitaplarına bakarken zevkten kendimden geçmişimdir. İçinde farklı kavimleri ve devirleri barındıran bu denli eski bir tarihe sahip olan bir ülkenin böylesi sürpriz kalıntılar içermesi aslında hiç de şaşırtıcı değildi. Örneğin unutuldukları için ancak ilk kez 16. yüzyılda ortaya çıkartılmaya başlanan katakomların hepsi kesinlikle henüz bulunmamıştır. Bu arada yalnız Hristiyan katakombları değil aynı zamanda Gnostik ve Yahudi katakombları da bulunmuştur. Örneğin bunların Roma'daki toplam uzunluğu 150 kilometreyi bulmaktadır. Bu keşfime dayanarak yukarıda yani bugün bahçelerin bulunduğu alanda çok eskiden